Ayrım 47.
Sayfa 447. Neye yaradığını sık sık düşündüğü zinciri alışkanlıkla taktı kapının ardına. Demin oturdukları odaya yürüdü. Kapıya yaslanıp ıssızlığın odada yeniden yer edişine baktı. Kurbanın gelişiyle başkalaşan şeyler yumuşak kımıltılarla yaşamaya dönerek dağılıyordu çevresine. Mutfağa sigara tablolarını götürdü. Derin derin göğüs geçirdi. Kurbancan sen ölme emi. Carter'lardaki ilk yolculuğunu bir çocuğun bayram ilgisiyle belleğine kazıyacak has ağabeyim benim. Kalan çayın ılıklığını tatmak isterce bardağını yudumladı. Bir çay daha içmeye karar verip mutfağa girdi, ocağı yaktı. Silinmemekten paslanmaya yüz tutmuş ızgarayı elledi. Üstüne çaydanlığı koydu. Takvimin sayfalarını kopardı. İçinde bulunduğu ayı simgeleyen sarılı turunculu solgun yapraklarla tepeleme duran orman resmi çıktı ortaya. Takvimin yanına asılı duran kalemi alıp günleri belirten karelerden o ayın son gününü karaladı. Çayını özenle koyup odaya yöneldi. Kurbanın demin oturduğu koltuğa geçti. Sıcak çayın buğusunu, kokusunu çekti içine. Düzelen, ışıyan dirimi ürkütmekten sakınırca ölçülüydü kendine karşı. Birden kıvanmaktan kaçınıyor gibiydi. Tutuk odasındaki kusmukların kokuşmuş, yapışkan, sayrı eden anılarını, dışkısının yayılarak süründüğü bacaklarını düşündü. Kanına işleyeceğini, ömrünce öyle ağır, dayanılmaz kokulara bürünüp, irkiltici olacağını sandığı insan dışkısını olduğunca görür gibiydi. Her doğrulmasında o kusturucu peltemsi yapışkanlığı yeniden avuçlamışçasına duydu. Midesini yalayan dalgalanmanın tepmesini bekledi. İğrenme baş verirken anında kısıldı, ezildi. Bacaklarını uzattı, çayını yudumladı. Yaşa sen kurbancan emi dedi. Çıktın geldin, eksiğimi gediğimi gördün. Yarın olsun hele sana yolluk yapmalıyım. O uçaklara yolluk da yaraşır elbet. İnsanın insana verebileceği dirlikli her şey yaraşır sizlere. Bir de koca kutu şeker yaptırayım. Uçak kalktığında arkadaşlarına sun. Ağız tadı olsun. Sözleri bittiğinde aylar ayı ığıldayan irinlenmenin avulayan kana karışması durmuştu sanki. Aylardır egemen olan boşunalık duygusu dayanaklarını yitirmişti. Kurbana anlatmaya giriştiği konuların kopukluğunu o gidince daha açıklıkla gördü. Halktan kişilerle aralarında sandıklarınca ortak bir dil kurulamamıştı. Bunun kanıtlanmasını kurbanla yaşamıştı. Bulunacaktı elbet iletişim, anlatım yolu. Gerçeğin özüne neler pahasına olursa olsun sahiplenecek insan bilinci arasız gelişmedeydi. Sağduyuyu, haklılığı deneyden geçirmenin onurlu uzun köprüsündeydiler. Emine koltukta kendini izliyordu. Pullanmaların tükendiğini, kanının gürlendiğini, acıların yolundan gerisin geri çevrildiğini şimdiden görüyormuşçaydı. Doğal devinimlerinin yoluna girdiğini, kolayca iniveren saçlarının dibinden yeni, taze sürgünlerin büyüdüğünü seziyordu. Tüzeyi görünüşte uygulamış olmanın, yettiği düzenlerdeki bayağılığı bu gece daha iyi anlıyordu. Yaşamın yalın keskinliğinde bazı şeyler acı da olsa aylar önceki anlamlarından sıyrılıp değişik görüntüler ediniyorlardı. Dinginlikle baş eğiyordu bunlara. Yargılamanın kolaylığa dönük tembelliğini görmemeye alıştırılmış toplumun her katını soğukkanlılıkla yeniden düşünüyordu. Her kurumun çürümüşlüğünü geliştiren karmaşık ilişkileri bir çocuk bakışının ilgili kaçırmazlığıyla boyutluyordu. Bütün bunlardan sonra onu saran olumsuzluk duygusunu yine de ezebiliyor, küçücük ışık kırıntıları akıyordu içinde. Mutluluk buydu işte. Doğrulup bakındı. İyi biten bu önemli gecenin sonunu neyle noktalayacağını araştırır gibiydi. Kalktı, didiklenmiş çekmelerden birini açarak kağıt tomarlarının arasından düzgünce kalabilmiş iki sayfayı seçti. Demin kurbanla yemek yedikleri masaya oturdu. Gülümseyerek elektriğe baktı. Yazmaya başladı. Orta parmağı kalemi yeterince kavramıyordu. Aldırmadı. Haydar. Kalemi dudaklarına götürüp ısırdı. Aylardır yatıştırdığı sevecenliğin, özdeyişin yalımını doya doya içiyordu Emine. Yazdığı Haydar adını bir süre somutlamak isterce gözden geçirdi. Parmak uçlarıyla değdi Haydar yazısına. Yeniden girişti. Sana yazamadım. Açıklamak gereksiz. Tutukluluğum bitti. Öğrenmişsindir. Neden bitti deyip sormazsın, biliyorum. Temelsiz, çürük suçlamaların başıboş salıvermelerine de alışacağız belli ki. Beklenmedik bir şey olmasaydı kolay yazamazdım sana. Aldırmamayı yeğledi. Yazmaktı isteği şimdi. Haydar'a yazmak gereksinmesini veren bu gecenin sonunda durması olanaksızdı. Çünkü tükendiğini sandığım sarsıntılara düştüm. Yok, o sersemliği yaşarken yalnızdım. Yıllarla kabuk bağlamış, silindiğini sandığım uyduruk duygululuklar gedik bulur bulmaz tepi verdiler. Sana yazamazdım. Kuşkulanırdın. Buna ne oldu diye. Geçeceğini biliyordum. Bu iki arada sallanış durumunu ezip öğütecek konumu ve zamanı elde edecektim elbet. Yalnız nerede, nasıl bilmiyordum. Biri çıktı geldi Haydar. O katıksızlığıyla yuğdu arıttı beni. Dur hele Emine Hanım, kimmiş o diye ince ince gülme, biliyorsun kimin geldiğini. Belki de yollarken biliyordun ilaç olup beni yolunda dengesinde eski Emine kılacağını. Kurban geldi Haydar. Üstelik başta sakarlıkla ona ağabey demeyi beceremezken sonunda ağabey demeyi okşarca titizlenerek söyler oldum. Neler konuştuk neler. Seni çocuğummuş gibi duydum. Yoksulluğun pekiştirdiği o onurlu ama dağdağsız davranışlara sahip kişiliğini senden çok kurban çizdi, anlattı bana. Duyarlılığımı kazanıp çerden çöpten duygululuğumu, o mideme değin egemen olan şeyi koparıp sildi. Onunla birlikte yemek yedik. Unuttuğum şeyleri yaptırdı bana. Mutfağa girdim. O da o ara çıkmış. Bir de baktım ki elleri kolları dolu geldi. Mutfaktaki halimi, yemeklere özenmemi, hele kuş olup da gelip göreydin. Görücülük havasına mı girmiştim ne? Açıkçası kurban beni gelinleri olarak beğensin istiyordum anlaşılan. Aylardan sonra ilk kez ağzımda lokmalar büyümedi. Kusmuk yutarca yutmadım çiğnediklerimi. Kurban bir kesim sana benziyor. Bazen de hiç benzemiyor. Senin nasıl olup da kötülükten, bencillikten sıyrıldığını onu izledikçe apaçık gördüm. Ne geldi aklıma biliyor musun? Hani kapalı kaldığımız, boydan boya konuşmayla geçirdiğimiz gecelerden birindeki anlattıklarından biri. Geri bıraktırılmış insan, doğa, cevherleri sömürülmüş ülkeler aydınları, Afrikalı, Cezayirli, Mısırlı, İranlı benzeri ülkeler aydınları, Batı'nın kültür merkezlerinde sınıf bilinçlerini daha da pekiştirmişlerdir. Oranın elle tutulur somutluktaki zenginlikleri, insanların üstten bakışları, onların ezilmişlik bilinçlerini daha da keskinleştiriyor olsa gerekti. Bana böylesi pek gerekmeyecek sanırım. İstanbul'a vardığım yıl bu koca kent bir Londra, Paris, Berlin uzaklığı, yabancılığı taşıyordu benim için. Her şeyi İstanbul'un uçlarda toplanan görünümleriyle karşılaştırıp ölçtüm. Bırakılmışlığımızı korkunç duydum Emine Hanım. Aslan arkadaşım Zülkadir de derdi ya, İstanbul'a gelirken bizden pasaport isteseler yadırgamam baba, bilesin diye. Arkadaşımızın en iyi, en bereketli şeyler yağsın dilerim kara toprağına. Tam özetlemişti bizlerle benzerlerimizin durumunu. İlk kez övünçle yazabilirim ki Haydar, ağabeyimiz Kurban Teşvikiye'deki evi yabancıladıysa da beni yabancılamadı. İşte bu kadarını bil yeter. O 2-3 yaşlık ayrımın büyüklüğünü edinmiş. Birlikte kalınınca gerçekten de ağabeyleşiyor. Geçirdiğimiz saatler boyunca Kurban içten yalındı. İşi karıştıran yine ben oldum. O anlatmaya giriştiği şeyleri iletmekte güçlük çekmiyordu. Aydın kültürünün soyut kavramıyla zenginleşmiş bir evreni yoktu ya. Bu kurbanda eksiklik yaratmıyordu. Bu tür gereksinmelerden uzak geçmiş yaşayışını en yalın çizgileriyle seriyordu. Doğa yasalarına uygun bir olgunlukla aktarıyordu söyleyeceklerini. Bense sözcüklerimin aşırı süslü, kapalı olduğunu sezdim. Demek o aşamayı daha geçememiştik bizler. Üstelik de Kurban Can katından olanlar adınaydı girişimlerimiz. Yine de o beni dinlerken sabırlıydı. Anlattıklarımın kargaşasında saplanıp kalmaktan beni kurtaran kurbanın bu tutumu oldu. Ona sık sık yazamayacağım. Aramızda asıl bağın bundan sonra kurulacağına inanıyorum. Çünkü o tarım Türkiye'sinden gerçekten sanayileşmiş bir batı toplumunun işçiliğini yapmaya gidiyor. Bu yeni nesnelerle, yeni adlarla karşılaştıracak kurbanı. Parayı daha bir başkalaşımda, tüketim toplumunun doymaz itişmesinde, korkunç gücü içinde, uygar sayılan bir ülkede yeniden tanıyacak. Anamalcı düzenin girdisini çıktısını kanıyla, beyniyle öğrenecek. Yepyeni sözcüklerle, kavramlarla örülü bir evrenin kapıları açılıyor ona. İşçiliğin ve sermayenin uç noktaya varmış yerleşik yasalarını yaşayarak sınayacak. İletişim işte bunlarla kurulacak aramızda. Ben onu, o beni tanıyabilecek ortama doğru kayacağız artık. O beni, ben onu bileceğiz. Sorduğu bir soruya verdiğim yetersiz yanıtı o zaman kapayabileceğim. Niye oldu bütün bunlar dedi bana. Halkı bilinçlendirme çabamızın uçlara değin ulaşamazlığını, bunun doğal olduğunu anlattım. Başını salladı. Ya Haydar dedi. Kardeşimiz olur, 2 yıla yakın ki uğramadı, danışmadı bizim yanlara. Mektuplarında da tek kalem yoktu olmuştan bitmişten. Yanıtlayamadım, sustum. Canını sıkma Emine gelin deyip gönülledi beni. Karşılıklı bekleştik öyle. Sonra coştuk. Neler neler çözmedik birbirimizin ağzından geçmişle ilgili. Annen hanımla baban Mürsel, kız kardeşlerin odaya doluştular söyleşi sürdükçe. Yaralarım iyicil kabuklar bağladı. İrin kaynaklarım kurudu. Dirim kurbanla geldi yeniden yanıma. Kuş olup da gelip göreydin ikimizi. Onu bizim ünlü Erzurum koltuğuna oturttum. Bilirsin sen de ya o yerinden oynamazı. Başta kasketini çıkardı. Çıkardığında sen oldun. Elbette sen değildin ya, öyle olandı. Bu görüntünün verdiği duygu söylenmeyecek, sese dönüşemeyecek sözcüklerle içimi donattı. Yerli yersiz güldük. Senin beni sıkça uyardın. Hele sözünün ardını önünü bileydik hanımcan. Aldın gidiyorsun bu konuşmalarıma giriştim. Her şey güzellendi. Annemleri bile kurbana kötü geçemedim. Babamla annemin öğretmen olduklarını söyleyince kurban saygıyla doğruldu. Kenan öğretmen de İclal öğretmen oluverdiler sanki bizimkiler. Oysa nedenli azdır İclal ve Kenan öğretmen benzerlerinin sayıları. Sen de bilirsin ya. Açıklamadım. Gönlüm el vermedi. Onlar şimdi azdılar ya, ileride de az olacaklarını kanıtlamazdı bu. Söylemedim bir şey. Çünkü benim bu savaşa girişimin salt yetiştirme yanlışlığına bağlanacak köklerle yetinilecek yanları azaldı. Geçmişteki aile çatışmalarını önemsemeyecek yaşı da geçiyorum azar azar. Nüveyre öğretmenle Selahattin öğretmen ve benzeri işini bir yana koyarak onların da yanlışlarını besleyip çoğaltan asıl değer emek ilişkilerini anlatmaya giriştim. Bundan ötürü ailem için pek bir şey demedim. O ki Kenan öğretmenin okut bu çocuğu demesiyle buna sıvanmıştı. Ve o okuyanın kurbanca pek anlaşılmayan nedenlerden ötürü mahpusta oluşuna bile olgun bir tutumla anlayış gösteriyor, ne Kenan öğretmenden ne de okumuşluktan kuşkulanıyordu. Bizimkileri sergilemeye girişmek yanlıştı açıkçası. Anamın küçük cömertliklerle iyilikseverlik adı altında geçiştirdiği insanlık sorumluluğunun sıradanlığına dönemezdim. Ahlak satıcı bu kişilerin asıl insanca ahlakın köküne inemeyişlerinde yatan çıkarcı yüzlerini sağlam kanıtlarla sergileyecek zamanımız daha ileride olacak. Kurbana bizim kahraman olmaya davranmadığımızı anlattım. Yurtseverliğin kahramanlık değil, en doğal tutum olduğunu bana 2-3 sözle aktardı. Çok sevdim kurbanı. Almanya işçisi olan akrabamız, Alman İrtibat Bürosu'nun okuma sınavı için ezberlediği parçayı bana gururla utancın karıştığı tutumuyla okurken epeyce yaşlandım sanki. Yıllardır tıkanıp kalmış, basılmış akrabaca yakınlık dedikleri o ılıman şeyin aramızda oluştuğunu gördüm. Gözlerim yaşardı. Hadi hadi deme. O okudukça ezilmeler, acılamalar, haksızlıklardan kurulu baskıyı geriye iten geleceği gördüm. Kurbanın bir ilkokul öğrencisi dikkatliliğiyle titizlendiği, ezberlediği okuma parçasında neler yoktu ki? sömürgeci batının yerli baskı grupları aracılığıyla yüksekten atan sesi duyuluyordu. Ağabeyinin dışlaştırmadığı tedirginliğini tuttum bu gece. Biz onları yeterince tanımıyoruz. Sen bile dersem kızma, Emi. Bana neyi gösterdi kurban biliyor musun? Hayatın o gülümserken kahpece vurulup düşen, anında filizlenen, verimli, tükenmez ana damarını gösterdi. Ağlarken gülenin korkunç gücünü, başa çıkılmazlığını yeniden hatırlattı. Okuduğu trende 100 numaralar ve atılacak çöpler bölümünü dinlerken giyimiyle, gözlerindeki pırıltıyla, kasketiyle çizdiği şey anca bir film kamerası aracılığıyla aktarılacak bütünlükteydi. Kurban ezik değildi, ezilendi. Bu önemli ayrımı getirdi bana. Tek gizil gücün onlar olduğunu söylemenin yetmeyeceğini, onların katılmasının gerekirliliğini serdi. Charlot'un güldürürken ağlatıveren insancıl yüzünü çizdi. Daha da önemlisi, ardımda bıraktığım güvencesiz, yumuşak başlı, sinsi olmaktan öte çıkarını ederini bulamamış tanışlarımın Erzurum'dan, Kars'tan ve büyük kentlerin ne yapıp da geçindiği belirsiz kişilerinden kurulmuş yüzler dizisinden bir sözcü olarak çıkmışçaydı karşıma. En önemlisi. Kapının yeniden çalındığını duydu Emine. İlkten epey ilerlemiş saati düşündü. Bir an kapıyı açamayacak denli soğuk, dik bir anımsayışın bastırışını gördü. Zil bu kez yeniden arasız çaldı. Emine kapıya varana değin çalan zilin dışarıdaki beklenmez direticisini çıkaramıyordu. Kurban mı acaba diye seviniverdi. Yok, olamazdı. Kalamayacağını kesinlikle söylemişti. Yoksa arkadaşlarına haber verip geri mi gelmişti? Böyle bir şeyin ancak kentlilerce yapılırlığını çarçabuk düşündü. Yine de kurbanın dönmüş olabileceği varsayımıyla içi ılıklanmış, batıcı anımsamalardan kurtulmuş açtı kapıyı. Postacı vardı karşısında. Nedenini bilmeden iki adım geri kaçtı Emine. Telgraf, Semra Kozlu siz misiniz? Evet, imzalayın lütfen. Emine alamıyordu gece yarısı gelen bu telgrafı. Zülkadir'in anası gibi ilk kez telgraftan korktuğunu düşündü. Yaşlı kadının göçmüş gözlerinin ışıksız karasına oturmuş, berkitilmez acıyı yüz yüzeymiş gibi olduğunca görüverdi. Saatiniz kaç acaba? Neredeyse sabah olacak, 2:30. Telgraf nereden? İzmir'den. Kardeşim, imzalasanız da ben gitsem. Postacının bıkkın, uykusuz yüzündeki ilgisiz bekleyişi seçti. Mektup yazdığı kalemi bırakmadığını anca anladı imzalarken. Postacı uzattığı tükenmezini geri çekip bekledi. Atılan imzanın ayrılan bölümden taşmasını azarlarca izliyordu. Yukarı katlardan bir kapı açıldı, asansör çağrıldı. Postacı seslere dalmış gibiydi. Tamam dedi Emine, teşekkür ederim. Postacı gideceğini araştırır bir bakışla yeniden bekleme durumuna geçti. Emine anladı. Çantasından aldığı bir iki kağıt parayı uzattı adama. Yukarı katlardan gevşek konuşmalarla gece yarısı konukları uğurlanıyordu. Kapıyı örttü, ardına dayandı. Kağıdı açmadı ilkten, gözlerini yumdu, bekledi. Telgrafı okumadan sıradan sözcüklerle tanımlamaya çalışıyordu nedense. Sonra alıştı. Yavrum, Seçil intihar etti. Kurtaramadık. Cena. Telgrafı bırakmadan parmak uçlarına basarak yavaşçacık yürüdü. Olağanüstü bir dikkatle hiçbir şeye dokunmamaya çaba gösteriyordu. Sanki içeride o dağıntının sürdüğü yatak odasında şişman yanaklı kartondan sevimli ayıcığın ışıkları yumuşattığı yerde uyuyan sevgili biri varmışçaydı bütün davranışları. Masanın başına geldi. Haydar'a yazdığı mektuba baktı. İlkin ne olduğunu çıkaramadı, duraksadı, sonra tanıdı yazısını. Masaya kapaklanır gibi eğildi. Elindeki kağıdı sonuna değin okumama kararıyla dürdü, büktü. Haydar'ın mektubunun yanına koydu. Buruşuk kağıtla ak düzgün özenle yazılmış kağıda baktı. Canlı bir şeyleri seyrediyormuşça değmek için elini uzattı. Sonra dokunmaktan sakınarak geriledi. Odayı taradı gözleriyle. Baktıklarını görmüyordu. Masaya takıldı yeniden gözleri. Algılamaları zorlaştıran bulanıklığın, duyarlılığı güçleştiren o yarı bilmezliğin bağrında tor top yoğunlaştığını bildi. Yürüdü. Kurbanın oturduğu koltuğa sürdü elini, sonra çöktü oraya. Yemekten önce topladığı resimlerin, afişlerin katlarını çekti. Açarak bir bir baktı hepsine. Aradığını bulamamışça sermeye başladı önüne. Bildiklerini beyninin yeniden saptaması bir bilgisayarın katılığıyla oluşuyordu. Kupkuru, renkten yoksun bir ana caddeden doğru sesler taşıyor gibiydi oturduğu yere. Öğrendiği okul şarkılarından, marşlardan, anneannesinin sevdiği fasıl parçalarından, Cumhuriyet'in ilk dönem tangolarından oluşan bu sesleri canlılıkla duyuyordu. Nefesli çalgılarıyla her şeyi tırmalayıcı uyumsuz bir yorumla çalan bando giderek yaklaşıyordu. Tümü boz giyimli bando takımının başı elindeki yönetmen sopasına takılı kirli bir bayrağı hızla indirip kaldırıyordu. Bandonun çevresindeki çocuklar kalabalığı toprak renginin bütünlüğünü hiç bozmadan koşuşturuyorlardı. Birden alanımsı bir yer açılıyordu önlerinde. Ortada duran başsız insan heykelinin belirmesiyle daha çok silah sesleri, jetlerin uçuşu, top patlayışlarıyla çoğalan bir gürültüye dönüşüyordu ilk duyduğu sesler. Birden anneannesi ardında kedileriyle beliriyordu. Yandan kurmalı gramofonunda Hafız Burhan'ın plağı dönmeye başlıyordu. Ve anneannesi konuşmadığı halde sesi duyuluyordu. Hafız Burhan Bey boğazdan geçerken gazele başladığında Kanlıca'da söylese Bebek'te duyulurmuş. Bizim gibilere artık yer yok Emine kızım. Nüveyre gibilere desem uygundur. Yani annene bilmem. Sultan Reşat'ın son selamlık töreninde öyle gençtim ki bileklerimdeki damarlar içine firuze kaçmış gümüş iplikler gibiydi. Emine, Beşiktaş'ın ıhlamur ağaçlarının olanını kesecekler gör bak. Yerinde lenduha apartmanlar olacak. Bu apartmanlar insanları hayattayken mezar karanlığına yaklaştırıyor. Bir evin içinde gün ışıkları oynaşmaz, kediler yalanmaz, oraya serçeler uğramazsa bilmem ya insan nasıl benimser evim diye. Şimdi sana Hamidiye Marşı'nı çalacağım. Bu İtalyan mızıkacı başı Lenç Bey'in maestroluğunda çalınmıştır.